Hem de bu çağda. Bizim yaşadığımız çağ insanoğlunun toplum nizamı üstünde kontrolünü en ziyade elden kaçırdığı çağdır. İnsanların inançlar, doktrinler uğruna ya da öncülerin, diktatörlerin veya demagogların elinde en çok kurban verdiği çağdır. Buna bir son yok mu? Ben olduğuna inanıyorum. Yeşil ağaçların dalları arasından süzülen güneş ışıkları oturduğumuz odanın önündeki terasta kırılıyordu. Biz yalnız gölgelerin hoş serinliği içindeydik. Konuşmalarımız uzadı, genişledi. Yüzyıllar boyunca çeşitli olaylara, çeşitli gelişmelere dokunuldu. Dikkat ediyordum, ev sahibi bütün bu olaylar, gelişmeler içinde daima insanı arıyordu. Ona göre tarihin, fikirlerin ve rejimlerin hem yaratıcısı hem tutsağı olan insanı. Gerçek başka, kutsal gene başkadır. Kutsal olan gerçek olmayabilir ama insan gerçeklerin, zaruretlerin hasılası olarak yarattığı fikirlerini ve rejimlerini bir zaman gelir kutsallaştırır, onları dokunulmaz hale getirir. Dokunulmazlığın, kutsallığın başladığı yerde ise gerçek sona erer. Naslar, dogmalar başlar, yeni fikirler de rejimler de donar. İnsanın kendi eserine kendisini tapışı ve kendi eserine kendisini kurban verişi işte ondan sonra başlar. Bu bir kanuniyet mi?
Öyle. Bir sosyal determinizm. Atina'nın Sokrat'ı kurban ettiğini düşünün. Orta Çağ din ulularını din namına yaktı. Bağdat'ta Mansur'u, insanı insanüstü kıldığı, tanrılaştırdığı, yani bilinmeyene karşı bilineni savunduğu için parçaladılar. Fransız ihtilalinde hürriyet getirenler hürriyet namına kurban edildiler. Çağımızdaki Rus ihtilalinin öncü kadrosu da ihtilal namına kurşuna dizildiler.
Bütün bunlar oluşun zekatıdır ve insanoğlunu ancak yeni arayışlar yönettir. Büyük toplumlar büyük doğum ağrıları çekebilen toplumlardır. O halde şu Fars şairinin dediği, bir sosyal determinizm, insanın hem tabiatın hem toplumun kanunlarına hakim olmasına kadar sürecek. Çiftlik damından çıktık, bahçelerde yürüdük. Temiz bir yaz güneşi, oynak gölgeler. Dere boyunca bir galeri haline almış ayva dalları altından su kenarına çıktık. Bir kuytu gölgeliğe tahta sıralar konulmuştu. Dereden hoş bir çağıltı geliyordu. Etrafımızda oynaşan kümes hayvanlarının, yaz kuşlarının, su sineklerinin cıvıltıları ve kendini her zerreye cömertçe veren bereketli ahengin hazzı içinde sarhoş gibiydim. Hakikat olan rüya. 8. bölüm. Sayfa 271. Hakikat olan rüya. Ankara'dan bir öğle sonu ayrıldık. Hüseyin Germiyan kamyonunu yeni beklemin doğramalarıyla doldurmuştu. Ben onun yanına oturdum. Çantalarımı doğramaların arasına yerleştirdik. Polatlı'da durmadık. Eğer orada oyalansaydım kolay ayrılamazdım. Akşama doğru ova göründü. İlk gözüme çarpan koru yeri oldu. Fidanlar dizi diziyle hepsi yeşermişti. Fidanların altı yeşil çiçekli bir çayır örtüsüyle kaplıydı. Hem meğer ne kadar çok ağaç dikmişiz. Yeni mektep inşaatı da uzaktan ne kadar güzel görünüyordu. Bina çıkmıştı, çatı atılmıştı. Üç gözelerin ardındaki sırta hoş bir görünüş vermişti. Ovada gene insanlar kaynaşıyordu. Halbuki bu insanların bu sıralarda yaylada olmaları lazımdı. Görünüyordu ki ova merayı yenmişti. Kamyon köy yolunda ilerledikçe ova daha iyi açıldı. Galiba son çapa yapılıyordu. Herhalde dışarıdan işçiler de çalıştırılıyordu. Köyün altında mektep sırtına dolaştık. İnşaatçıların çardağı yanında durduk. Ben kamyondan atladım. İlk selamlaşmaları kısa keserek hemen mektep yapısına daldım. Geniş bir hol, ferah, aydınlık dershaneler, öğretmen odası. Sonra yanda başka bir kısım, genişçe bir oturma odası. Bir küçük oda, holü, mutfağı ile bir öğretmen dairesi. Etraf açıklık, ufuk geniş. Önde keklik pınarı ovası, güneşli, mavi bir sema altında iç açıcı bir yayla manzarası. Ben mektebi gezerken işçiler kamyonu boşalttılar. Sonra köye hareket ettik. Hüseyin beni eski mektebin önüne getirdiği zaman hem hafızı hem sarı çavuşu orada buldum. Kamyonu uzaktan görmüşler, yolumu bekliyorlarmış. Hepimiz hasretimize kavuşmuş insanların sevinci içindeydik. Çantalarımı, paketlerimi odaya taşıdılar. Köye birçok şeylerle geldim. Önce bir yığın kitap çıkardık paketlerden. Bunlar bana üniversitedeki arkadaşların hediye ettikleri bir hazineydi. Bu kadar kitabı toplamak için belki derleme imecesi yapmışlardı. Bu kitaplar daha etajere sıralanmadan, yerlerini almadan bile oda bir okur yazar adamın yaşadığı bir yer halini aldı. Sarı çavuşun gözleri açılmıştı. Hoca sen burayı medrese mi belledin yahu? Bizim imam heybesinde 4 kitapla gelmiş bu köye. 40 yıldır onları okur bitiremez. Sen bunlara dalarsan efendi kim güder bu keltepe milletini? Açtığım başka bir paket sarı çavuşun lafını yarıda kesti. Önce bir keten ceket, sonra keten külotu, bir de keten kasket, bir avcı çorabı ve altı kalın lastikten sağlam bir çift ayakkabı. Ben bunları onun önüne dizerken sarı çavuş şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Sonra önüne bir paket daha sürdüm. Bu da sığırtmaç Musa'nın, verirsin. Biraz tuhaf oldu ama belli etmedi. O gün daha güneş batmadan Sarıçavuş'ta Sırtmaç Musa, köyün sokaklarında birer muzaffer asker gibi başları yukarıda dimdik dolaşıyorlardı yeni elbiseleriyle. Hafıza Ankara'dan getirdiğim sadece bir haberdi. Ziraat Bankası'na kooperatifçilik kursları başlıyordu. Onu bu mevsim oraya asıl öğrenci diye alacaklardı. Hemen hareket etmesi lazımdı. 2 gün sonra yola çıktı. Gece imamın evinde toplaştık. Hocayı daha iyi gördüm. Teyzeye yeni bir gaz ocağı getirdim. Dünyalar onun oldu. Hemen doldurdu, ateşledi, üzerine tencereyi vurdu. İmama da bir boyun atkısı. Muhtar takıldı. Hani bizim payımız hoca? Arkadan geliyor muhtar. Bir seferberlik emri, yakında alırsın. Ondan sonra da artık güzdü kışlı yok. Milletini toplar çullanırsın işlere, eğer hak edebilirsen. Aman efendi, biz zaten seferberiz hani zayende. Milletin kolu kanadı mı kaldı ki? Yaylayı kocalarla avlatlara bıraktık. Köyde kalanlar çoluk çocuğa kadar ovada çapa yapacaklar diye gece gündüz. 60 adam da topladık etraftan. Buna mısın demez. Bir yandık efendi yandık. Gazi Paşa'dan emir gelse kıpırdamayız gayrı. Ama kıpırdayacaklardı, hem de nasıl. İmam gülüyordu. Geçti muhtar, geçti o senin dediğin günler. Sen bu kış çarıkları sağlam bağla. Bana ilerisi başka türlü görünüyor bu işin. Bu jön Türkler korkarım beni de rahat bırakmayacaklar yatağımda. Öyle de olabilirdi. Gece geç vakte kadar imamın evinde kaldık. Herkes bir şeyler anlatıyordu. O senin Ayhan Yaman, iyi yetiştirmişsin hani. Neredeyse müteahhidin adamlarını dövecekti geçen de. İşi erken bırakırlar diye. Hafıza işleri anlattı. Donatımcılar 3 defa gelmişler ovaya. Karanlık dere regülatörünün yapısı bitmiş, kapıları takılacakmış. Su işleri kışın karanlık dereyi yaracakmış. Keleş tepeleri bir takım adamlar ölçüp biçmişler ne yapacaklarsa. Ama şimdi asıl dert pancar sökümüymüş. Millet bitmiş yorgunluktan. En az 150 adam lazımmış dışarıdan. Peki avans aldınız mı gene şirketten? Muhtar cevap verdi. Avansı ne yapacağız efendi? Bankada paramız dağ gibi durur. Çok para görürsek aklımızı karıştırırız. Her alacağımız dursun bakalım şirketin bankasında. Nasıl olsa alırız. Bu tükenmiş yoksul insanların paraya karşı gösterdikleri bu tok gözlülüğü anlayamıyordum. Bu ancak bir eski efendilik geleneği olabilirdi. Köy ihtiyarları ilk avanstan köylüye bir şeyler dağıtmışlardı. Dikim masrafları, işçi masrafları olmuştu. Daha başka masraflar da olacaktı. Hafıza alçak sesle sordum. Bize defteri tamam, haftada 10 günde bir muhtarla bankaya iner hesap karşılaştırırız. Köylüye avans dağıtırken muhtarla İsfendiyar kendilerine bir şey almadılar. Bana ise hem ortak hakkı hem katiplik parası verdiler. Ben bu parayı ne yapayım hocam? Paranın ne yapılacağını asıl sonbahardı ve bütün köy soracaktı. Köyde 2 gün oyalandıktan sonra Polatlı'ya indim. Önce kaymakamı gördüm. Sonra eğitim memuruyla birlikte garnizona gittik, albayla kucaklaştık. Fakat Ankara'da olup bitenleri ayaküstü konuşmalarla anlatmama razı olmadı. Polatlı'da 3 gün kaldım, bir günü devlet çiftliğinde geçirdik. Sonra Ayhan'ı çiftlik adamlarını da alarak Polatlı'ya döndük. Son gecemiz de toplantıyla geçti. Bütün mesele pancarın kalkmasından sonra başlayacak işlerdi. Anlaşılıyordu ki artık bu işleri dışarıdan ve yukarıdan yönetemezdik. Yapacaklarımızı köylüye mal etmeli, onu ön safa çekmeliydik. Bunları artık köylü de önceden bilmeli, benimsemeli, ona hem gücü hem ruhuyla katılmalıydı. Yazın son devresi iyi geçiyordu. Bu yıl ekinler iyi oldu. Mektebin doğramaları takılmış, sıvaları tamamlanmıştı. Badanası yapılmış, bina temizlenmişti. Mektebe bu engin bozkır sırtlarına daha uzaklardan görünecek beyaz bir renk yakışırdı. Biz bu beyaza hafif bir bej rengi verdik. Bir günde ilçenin eğitim adamlarıyla müteahhit geldiler. Binayı küçük bir törenle köye teslim ettiler. Pancar sökümü vakti gelince yayladakiler de köye indiler. Köy adam akıllı kalabalıklaştı. Etraftan 100'den fazla söküm işçisi bulundu. Bunları yerleştirmek için garnizondan emanet çadırlar getirttik. 3 güzellerin ilerisinde küçük bir kamp kuruldu. Bu kampın kumandanlığı Sarıçavuş'a verildi. İntizamdan, temizlikten o sorumluydu. Bu sorumluluğunu hakkıyla da yürüttü. Ben Hafız'ın işlerine bakıyordum. Kayıtlar, hesaplarla uğraşıyordum. Fakat pancar taşınması için Hüseyin'in kamyonu yetmezdi. Nakil işini olduğu gibi ona bıraktık. Başka kamyonlar bulacak, çalıştıracak, mahsulü Beylikköprü istasyonuna aktaracaktı. Vagonlara yükletecek, fişlerini getirecekti. Şirketin adamları hemen her gün aramızdaydılar. Sökümü düzenlediler ve nihayet ovadan ilk pancar söküldü, yüklendi. İlk mahsul yola çıkarken imam bulunmak istemiş. O gün onu erkenden bir kağnıya oturtup yeni mektebe getirdiler. Mektebin önüne postunu, minderlerini serdiler. Tahtına kurulmadan önce hocaya yeni binayı gezdirdik, gösterdik. Her adımda durdu, etrafını uzun uzun inceledi, gördüklerinden memnundu. Ne güzel işler, ne hayırlı işler. Sonra onu mektebin önündeki yerine oturttuk. Tam o sırada ilk yükünü alan kamyon ovadan ilerledi, mektebin altına geldi. Keklikpınarı Ovası'nın ilk pancarları tepeleme kamyonu dolduruyordu. Arkadan 2 kamyon daha yetişti. Muhtar kamyonlar gelince yerinden indi, kasketini kucağına almıştı, içine pancar doldurmuştu. Bir kucak pancarla bize doğru tırmandı, geldi yükünü önümüze bıraktı. Bir şeyler söylemek istedi, başaramadı. Titrek bir sesle, "Bugünleri de gördük efendi," diyebildi. Ona yaklaştım. Etrafımızı köylüler sarmışlardı. Omzunu okşadım, güldü ve başka bir şey söylemedim. İmam önümüze serilen pancarlardan istedi. Muhtar hemen davrandı. Getirdiği pancarların hemen hepsini imamın kucağına yığdı. Bunların içinde hele bir tanesi vardı ki belki bir insan başı kadardı. İmam evirdi, çevirdi ve gülümsedi. Çevreme baktım. Bizi seyredenlerin yüzlerinde hoş, ferah ifadeler vardı. Hepsi de olanlardan memnundu. Çetin ve şüpheli savaşın sonunu almışlardı. Başarılı savaşçıların gururu içindeydiler. Bizim ilk mahsul törenimiz işte böyle oldu. Muhtarla köy ağaları kamyonlara atlayıp arabalar hareket ederken biz de minderlere yerleştik. Önümüze bezler serdiler, sıcak pideler dizdiler, soframızı yiyeceklerle donattılar. Ne güzel bir sabah yaşadık. Hafızdan hoş mektuplar geliyordu. Onları orada eski arkadaşları dostça karşılamışlar. Rahatı iyiymiş. Hocaları selam ediyorlarmış. Dersler biraz çetinmiş ama ölse bile altından kalkacakmış. Fakat o günlerde bizim köyün büyük hadisesi bir yolcu kafilesini uğurlamak oldu. Sığırtmaç Musa bayramlıklarını giymiş mektep çocukları gibi ona getirdiğim keten elbiseler içinde eğilmiş, elimi öpmeye çalışıyordu. Kasketini bir asker çavuşu dikkatiyle başına oturtmuştu. Gene bir asker gibi ve belki de farkına varmadan hazır ol vaziyeti almıştı. Kara bıyıklarının sakalının çevrelediği esmer Yağız yüzünde bir temizlik, halinde önemli bir yolculuğa hazırlanışın ciddi ifadesi vardı. Sonra diğer yolcularla vedalaştık. İsfem diğer geyikli İsmail, ayrıca köy delikanlılardan üçü önce benimle, sonra da etrafımızı saran kalabalık köylülerle helallaştılar. Kızları, kadınları daha açıkta bekliyorlardı. Onları birkaç adım uğurladım, kendilerini bekleyenlere bıraktım. Az sonra kamyona dolup ayrılırlarken bütün köy halkı arkalarından el salladık. Yolculukları uzuncaydı. Önce Polatlı'ya gidecekler, sonra oradan trene binip Kayseri'ye, Erzurum'a, hatta gerekirse Kars'a varacaklardı. İsfendiyar'ın cepleri banka mektupları, şirket emirleri, tavsiyelerle doluydu. Nitekim 20 gün kadar sonra yolcuların Beylikköprü'ye indikleri haberi köye ulaşınca köyde bir dalgalanma oldu. Herkes köyün alt başına döküldü. Kafilenin ucu ovanın ucundan görününce de gençler, çocuklar hemen yollara seyirttiler gelenleri karşılamak için. Kafile tozu dumana katarak ilerliyordu. Biz hepimiz köyün alt başındaydık. Köy halkı oraya toplanmıştı. Birkaç misafirimiz de vardı. Nihayet uç köye girdi. Önce İsfendiyar yürüyordu. Eline bastonla sopa arası bir değnek almıştı. Sağında soluna gene elleri sopalı gençler yol alıyordu. Sonra toz duman içinde canlı hareketli itişen kakışan yeni yuvalarının kokusunu alan haşarı bir sürü yürüyordu. Bir inek sürüsü. Sürünün önünde giden bir boğa bir heykel kadar güzeldi. Ardında kafilesini sürüklüyordu. Hepsi birbirinden canlı, hepsi birbirinden sıhhatli, hepsi birbirinden tenasüplü 40 kadar inek. Bu ineklerin bizim ekmeksiz köyde adına sığır, inek denilen sünepe, kavruk, bodur yaratıkla hiçbir benzerlikleri yoktu. İneklerin yanlarında birkaç buzağı da görülüyordu ama belli ki çoğunluk gebelerdeydi. Nihayet sürünün sonunda Sığırtmaç Musa göründü. İstila ettiği ülkelerden topladığı tutsakları önüne katmış, mağrur bir akıncı gibi gittiğinden daha dik, daha sıhhatli ilerliyordu. Gördüklerinden en çok şaşıran, en çok kıpırdanan muhtardı. Aman efendi, bunlar da ne? Bunlar hepimizi yer bitirir efendi, biz bunlara nasıl bakarız ki? Eskişehir'de Adapazarı'nda gezdiğiniz çiftliklerde nasıl bakıyorlarsa öyle muhtar ağa. Eski keltepe öldü muhtar, sen şimdi ahırlardaki kıvır zıvırları hemen pazara yollamaya bak. Muhtarın hem kendine güvenemeyen hem de yeni ve karışık bir oyuncak karşısında sevinen çocuksu bir hali vardı. Sürüyü durdurdular, halkalandılar. Ayhan'la iki misafir hemen hayvanların aralarına daldılar. Ondan sonra iş zaten onlarındı. Gece hep bu iş üstünde konuştuk. Ayhan'a göre seçim fena değildi. Çiftliğin adamıyla şirketin mühendisi de hayvanları beğenmişlerdi. Zaten şirketin Kayseri'deki, Erzurum'daki teşkilatı bu işle görevlendirilmişti. Tarım müdürlüğüne de yazılmıştı. Önce bizimkileri Kayseri pazarında dolaştırmışlar. İyi damızlıklar varmış ama almamışlar. Erzurum'a gelince Erzurum'da Kars arasını gezdirmişler. Bu arada süt haneleri, peynir zavotlarını göstermişler. Nihayet seçim başlamış. Bu gelen parti seçilmiş. Bu bir numune partisiymiş. Ayhan ahır hayvancılığının ve sütçülüğün bizim köyün hayatında temel gelir kaynaklarından biri olacağını ve yaz kış gelir sağlayacağını söylüyordu. Pancar ve küspe köye girdikten sonra bunun başarılmaması için bir sebep yoktu. Ovada ayrıca yem ve yonca işini de düzenleyeceklerdi. Getirilen hayvanlar ancak birkaç aileye taksim edildiler. Bu aileler titizlikle seçildiler. Hayvanlar bir örnek bakım altına alınacaklardı. Ahırlar düzelecek, ferahlandırılacaktı. Devlet çiftliği bu örnek bakımın düzenlenmesini üstüne alıyordu. Köyde devamlı denebilecek bir bakım ustası bulundurulacaktı. Pancar küspesi toptan getirilecekti, yem toptan sağlanacaktı. Süt Polat diye indirilecek garnizon kantinine teslim edilecekti. Bu yıl bu tecrübeleri izleyen köylüye gelecek yıl geniş ölçüde hayvan sağlanması planlanmıştı. Yeni gelen hayvanlar için zaten kimse borçlandırılmıyordu. Bunlar bu yıl için köyün malıydı. Bedelleri köy namına ve köyün bankadaki parasıyla şeker şirketinin köy lehine bankaya açtığı hesaptan ödenmişti. Bakıcı ailelere bir bakım masrafı ödenecekti. Gelecek yıl ise köyde büyük ölçüde ahır ve besi hayvancılığına geçilecekti. Köy sütanesi kurulacaktı. Ayhan'ın planları bunlardı. Ben bu planları daha önce de dinlemiştim. Ama ortada aksiyon yani hareket ve iş yokken plan havada görünür. Şimdi iş başlamıştı. Ayhan bunları gece yorulmadan yavaş yavaş ve herkesin anlayacağı gibi anlattı. Ankara burnumuzun dibi. Düşünün, Ankara sütünü Adapazarı'ndan, İnegöl'den, Eskişehir'den hatta Kütahya'dan çeker. Süte altın değeri öder, gene de süt kıtlığı çekilir. Halbuki ileride biz sütü buradan hatta kamyonla sevk edebiliriz. Köy sütanesi sütü toplar, muayene eder, karmalar yapar, kaplara doldurur. Hesabınızı tutar ve siz her gün bir şey kazandığınızı bilirsiniz. Sonra besicilik de var, Eskişehir'den gördüğünüz gibi. Efendi, bu iş akla yatkın, hele bu mahlukatı gördükten sonra. Ama siz bizi boşlamayacaksınız, bizi bırakırsanız elimiz ayağımız dolaşır, birbirimize gireriz. İsteseniz de giremezsiniz muhtar. Orduda bölükler birbirlerine girer miydi? İşler birbirine karışır mıydı? Köye düzen girince herkes yapacağını bilir. Çarklar birbirlerine çarpmaz. Bugün her işin bir düzeni var. Hele sen biraz bekle muhtar. O geceki konuşmada işi köye mal etmenin, işe köylüyü inandırmanın ve işi ona benimsetmenin ilk dersini dinledim. Ders bitmemişti ama başlangıç güzeldi. Aydınlıktı ve konular elle tutulur haldeydi. İşte bu düzenlerin köye girişi o gecenin ardından geldi. Ama ben size önce şu bizim yeni mektebimizi anlatayım. Süleyman Işık, sayfa 278. Pancar işleri sona ererken mektebin açılma günü de geliyordu. Bu yıl yeni mektebe geçecektik. Bina tamamlanmış, sıvasını çekmişti. Oraya taşınmadan birkaç gün önce Hüseyin Germiyan Ankara'dan köye yeni bir görevli getirdi. Genç bir öğretmen, Süleyman Işık. Uzunca boylu, zayıfça fakat sıhhatli 25 yaşlarında bir ilkokul öğretmeni. Hafif esmer yüzünde şahsiyetin iradenin belirtisi olan anlamlı çizgiler var. Aslı Keskin köylerindenmiş. Köy öğretmen okulunu bitirmiş, askerliğini doğu illerinde yapmış. 2 yıl kadar da şurada burada çalışmış. Bizim köyü kendi istemiş. Bunu duyunca şaştım, Işık anlattı. Bana sizden bir hocam bahsetti, şimdi maarif müdürüdür, arkadaşınızmış. Bana Keltepe'ye git dedi, hocanın yanında çalış dedi. Derhal kabul ettim, tayinimi yaptırdı. Hemen yola çıktım, onun dedikleri daima doğrudur. Süleyman Işık'ı ilk görüşte sevdim, bir arkadaş daha kazanıyordum. Hem eğitim müdürünün onu buraya gönderişi, kendisinin bu tayini hazırlayışı ne kadar iyi olmuştu. Ben pek düşünmüyordum ama bu yıl yeni bir mektebe geçecektik. Çocuklar 3 sınıf olacaklardı, akşam kursları da vardı. Bunların altından nasıl kalkacaktım? Hem müdür Süleyman'ı yola çıkarırken boş durmamış, ne yapmış yapmış, Hüseyin Germiyan'ın kamyonunu da doldurtmuştu. Sıralar, masalar, sandalyeler, yazı tahtaları, dolaplar ve benzerleri. Işık geldiği gün o gece için onu dershaneye misafir ettik. Mütevazi eşyasını oraya taşıdık, bir kerevet uydurduk. Ertesi gün zaten yeni mektebe geçecektik. Sabah erkenden muhtarla ihtiyarlar bir mangada delikanlı toplayarak Hüseyin'in kamyonuyla bizim odanın önüne dayandılar. Çocuklar dershaneye saldırdılar fakat benim eski mektepteki odama gelip de eşyalarımı taşımaya giriştikleri zaman mahzunlaştım. İçim burkuldu. Buradan ayrılmak bana acı geliyordu. Ben burada kendimi bulmuştum. Burada gözümü yaya açmıştım. Bu çatıyla benim aramda görünmez ama çözülmez bağlar vardı. Bu duygularımın muhtar galiba farkına vardı. Üzülme hoca, zaten senin konağını elinden alan yok. Mübarek olsun sana ölünceye kadar bu bizim eski ağıl. Burada ne bulursun bilmem ki. Söyledikleri bir taraftan doğruydu. Eski mektep binası gene kalacaktı. Tekrar ağıl olmayacaktı. Burasını köyün idari binası yapacaktık. Hatta bana senin odanı derleyip donatıp gene sana bırakacağız diyorlardı. Dershane de köyün toplantı salonu olacaktı. Binanın sağına da 3 odalı bir kanat eklenecekti. Bizim yeni mektep inşaatına kalan malzemeyle onu birkaç haftada başarmak işten bile değildi. Fakat ben yeni inşaatın tamamlanmasını beklemeden hafızı benim eski odama yerleştirdim. Kapısına bir de leva astık. Köy kitaplığı odası. Dershane eşyası kamyona yüklenmişti. Sonra bizim eşyaları da yüklediler. Delikanlılar sıraları masaların aralarına yerleştiler. Ben yürüyeyim dedim. Ama muhtar kolumdan tuttuğu gibi beni şoför mahalline sürükledi. Süleyman Işık'ı da gene kolundan çekerek aralarına aldılar. Bana da haydi hoca var git gayri sağlıkla biz arkadaşımızı bulduk diye salladılar. Süleyman daha şimdiden bizimkilerle kaynaşmıştı. Akşam olmadan yeni mektebe yerleştik. Öğretmen dairesindeki 2 odadan büyüğüne benim eşyalarımı tertiplediler. Küçük oda ışığın oldu. Sıralar, masalar her 3 dershaneye taksim edildi. Öğretmenler odası masaları, sandalyeleri, etajeri, dolaplarıyla yüze gülen muntazam medeni bir çalışma yeri oldu. Köyün yeni mektebe ilk hediyesini de muhtar o sırada meydana çıkardı. 3 güzel oda radyum lambası. Al bakalım hoca, alemi ışıtmaya çalışırsın. Hele bir kendi damını ışıt. Mektebin açılışı törensiz oldu. Yalnız Polatlı'dan eğitim memurunu çağırdım. Köy ihtiyarları ile hafızla geldiler. Ayhan başka hazırlıklarla meşguldü. Açılış gününü Sarı Çavuş 2 gün önceden köye duyurdu. Kendisi de o gün sabahtan geldi, mektebin önüne dikildi. Kıtasına silah başına borusu çaldırıp da askerin talimgahta tam vaktine dizilip dizilmeyeceklerini kontrol eden bir redif binbaşısı gibi. Ama garip bir şey oldu. Çocukların çoğu daha Sarı Çavuş meydanda görünmeden mektebin önünü doldurmuşlardı bile. Gerçi Sarı Çavuş gene vazifesini yaptı. Gene sürünün başındaki çoban gibi gözleri köyün küçük tayfasındaydı. Ama yüzünde sanki işine geç kalmış olmanın tatlı bir mahcupluğu vardı. Meydan dolunca mektebin önündeki sahanlığa çıktık. Önce ortada dalgalanan, koşuşan, bağırışan, çığırışan taze hayat dalgasına baktım. Köyde mektebi ilk açtığımız gün öteye beriye gizlenir gibi kümelenen, bize yaklaşmaktan korkan ilk ürkek öncüler gözümün önüne geldi. O gün de güzel bir gündü. Ama şimdi pınarlar coşmuştu, akıntılar belirmişti, derecikler birleşmişti. Sonra ekmeksiz köyün geleceğinin bereketli tohumunu kendi bağrında taşıyan billur bir dere, işte gelmiş yeni mektebin kapısına dayanmıştı. Vakit gelince ışık düdüğünü öttürdü, çocukların arasına indi. Önce bir kaynaşma oldu, sonra yavaş yavaş sıralar belirdi. Sıralar hizalandı, her şey tamam olunca hafıza işaret ettim, içeri girdi, güzel bir levha getirdi. Onu aldım, mektep kapısının yan duvarına yaklaştım, hazırlanan yerine astım. Karşısında bir süre durdum, levhanın üstüne şu kelimeler yazılıydı: Keklik Pınarı İlkokulu. Bir gün ekmeksiz köyde böyle bir yapının karşısında ve önümüzde kaynaşan böyle bir hayat sini karşısında bu levhayı görebilmek benim için bir rüyaydı. Nice mihnetli gecelerin rüyası, ama bu rüya artık hakikat olmuştu. Işığa işaret ettim, 3 sınıftan 3 çocuk seçti, sıraladı. Ortadaki masanın üstünden katlanmış bayrağı saygıyla aldı. Onların ortasına yer alan yavruya teslim etti. Sonra her 3 çocuk bir saf halinde ilerlediler. Bayrak direğinin yanına vardılar. Çocukların ikisi iki tarafta vaziyet aldı. Her şey hazırdı, bir düdük sesi. Hepimiz vaziyet aldık. Kurban dayı ile onun neslinden olan arkadaşları Abdülhamit devri nizamiyelerinin biraz babacan has dur vaziyetine geçtiler. Muhtarla Sarı Çavuş ve ben seferberlik devrinin dinç başlar yukarıda ve yıldırım süratiyle girilen hazır ol vaziyetini aldık. Hafızla eğitim memuru şimdi sokaklarda bayrak geçerken yahut bir yerde İstiklal Marşı çalınırken girilen saygı duruşundaydılar. Ortadaki kız çocuğu alışık hareketlerle bayrağı açtı, düzenledi ve onu gönderine çekmeye başladı. Bayrak yükseldi, çekildi. Bir süre sessiz bir saygı duruşu, sonra gene bir düdük sesi. Havaya güneşin doğuşu, dünyayı aydınlatışı gibi hoş bir ferahlık yayıldı. Tören bitmişti. Işığın kumandasıyla sıralar mektebe yöneldiler. Merdivenlere vardılar. Bayrak direğine bayrağı çeken kız çocuğu en öndeydi. Bir yavru ceylan gibi başı yukarıda ilerliyordu. Bu kız çocuğu Semra'ydı ve artık güzel bir küçük hanım oluyordu. Tıpkı benim Ankara'daki Semra'm gibi. 12. dizinin sonu. Sayfa 282.